Ayrım 6.
1986. Reel ücret göstergeleri. SSK'lılar 1 yok. Ücretliler 54.0. İmalat sanayi, kamu 94.1, özel 86.9, toplam 88.6. Ücret bölü katma değer %, imalat sanayi, kamu 12.9, özel 18.2, toplam 16.1. En büyük 500 sanayi firma 32.6, en büyük 500 sanayi Eskişehir sanayi 43.9. İmalat sanayi göstergeleri, emek verimi, kamu 147.5, özel 119.9. İstihdam, kamu 102.7, özel 123.2. 1987, reel ücret göstergeleri, SSK'lılar 1 yok, ücretliler 53.5, İmalat sanayi kamu 106.7, özel 97.9, toplam 99.9. Ücret bölü katma değer %, imalat sanayi kamu 17.0, özel 17.4, toplam 17.3. En büyük 500 sanayi firma 29.5, en büyük 500 sanayi Eskişehir sanayi 1 yok. İmalat sanayi göstergeleri, emek verimi, kamu 137.5, özel 132.6. İstihdam, kamu 101.6, özel 129.1. 1988, reel ücret göstergeleri, SSK'lılar 1 yok, ücretliler 43.5. İmalat sanayi, kamu 102.5, özel 96.2, toplam 97.2. Ücret bölü katma değer %, imalat sanayi, kamu 12.8, özel 16.7, toplam 15.4. En büyük 500 sanayi firma 31.8, en büyük 500 sanayi Eskişehir sanayi 1 yok. İmalat sanayi göstergeleri, emek verimi, kamu 169.7, özel 127.7, istihdam kamu 99.5, özel 136.8. Kaynaklar Sütun 2, Melih Celasun, Income Distribution and Employment Aspects of Turkey's Post-1980 Adjustment, ODTÜ Gelişme Dergisi 1989'a 3-4'teki bulgulardan başlangıç yılı değiştirilerek alınmış. Diğer sütunlar tarafımızdan hesaplanmıştır. Sütun 9 ve 10'un hesaplanmasında İstanbul Sanayi Odası ile Eskişehir Sanayi Odası'nın veri ve bulguları, diğer sütunlarda ise Devlet İstatistik Enstitüsü'nün veri ve yayınları esas alındı. Tablo 2, ücret göstergeliği ile ilgili bulgularımızı sunuyor. Nominal ücretleri reel ücretlere çevirirken deflatör olarak toptan eşya fiyatlarının kullanıldığını vurgulayalım. Sütun 2'de, yani reel ücret göstergeleri ücretlilerde, milli gelir zımni deflatörünün kullanıldığını vurgulayalım. Bu nedenle bu bulgular işçinin eline geçen ücretteki değil, sermaye için emek maliyetlerindeki reel değişmeleri yansıtıyor. Tablodan açıkça görüldüğü gibi ücretler 1976-1978 yılları arasında pay veya reel düzey olarak ve kullanılan göstergeye veya ücretli gruba göre değişen bir zirve noktasına çıktıktan sonra 1980'li yıllarda göreli ve mutlak anlamda belirgin bir biçimde gerilemiştir. 1970'li yılların en yüksek düzeyi ile 1980'li yılların en düşük düzeyi arasındaki reel ücretler %52, %67 ve %29 oranlarında gerilemiştir. Reel ücret göstergeleri SSK'lılar, ücretliler ve imalat sanayi toplam sütunlarındaki bilgilere göre. SSK'ya bağlı işçilerde ve genel ücretlilerde reel ücret gerilemesi aşağı yukarı kesintisiz olarak sürmekte, imalat sanayinde ise reel ücretlerde 1986 ve 1987 yıllarında yükselmeler gözlenmektedir. Ancak bu ilerleme genellikle emek verimindeki artışın gerisinde kaldığı için sütun imalat sanayi göstergeleri emek verimi kamu ve özel sanayi katma değerin içinde ücretlerin payı yani bir anlamda işçi sınıfının sermaye karşısındaki göreli ekonomik durumu 1978'i izleyen 10 yıl boyunca aşağı yukarı kesintisiz olarak gerilemiştir. 6. ve 10. sütunlardaki bulgular yani ücret katma değer yüzde, imalat sanayi kamu ve en büyük 500 sanayi Eskişehir sanayi bulguları bu durumu gösteriyor. Burada söz edilen reel ücret, verimlilik, ücret payı ilişkileri aslında nedensel değil, tanımsal ilişkilerdir. Bölüşüm dinamiklerini biraz farklı bir perspektifle aydınlatmak amacıyla, reel ücretlerle kar oranı veya daha doğru bir ifadeyle markup oranı arasındaki ilişkinin hangi yönde değişmiş olduğunu incelemeye çalışalım. Dipnot 3. Kuramsal olarak iki farklı bağıntı söz konusu olabilir. Birincisi reel ücretlerden bağımsız ve bir hayli istikrarlı bir kar oranı öngörür. Bu durumun geçerli olması halinde ücret hareketleri değişmeyen bir kar katsayısının aracılığıyla fiyatlara intikal eder. Örneğin sanayide nominal ücret artışları genel fiyat hareketlerinin gerisinde kalıyorsa, reel ücretler düşmüşse, bu sektörde ücret artışlarının yol açacağı fiyat artışları da enflasyonun gerisinde kalır. Yani sanayinin göreli fiyatları gerilemiş olur. İkinci bağıntı biçiminde ise reel ücretlerdeki değişmeler kar oranını zıt yönde değiştirir. Reel ücretlerin gerilemesi yani nominal ücretlerin enflasyonun gerisinde kalması söz konusu sektörün kar oranını artırır ve tek başına göreli fiyatın değişmesine yol açmaz. İlk bağıntı biçimini Kalecki'ye ve neokeynezgili iktisatçılara, ikinci bağıntı biçimini ise Ricardo, Marx ve Sraffa'ya bağlamak mümkündür. Dipnot 4. Ancak her iki yorumun neoklasik burjuva iktisadının sorunsalı dışında olduğunu vurgulayalım. Tablo 3, Türkiye'de imalat sanayi bakımından bu sorunu aydınlatacak bazı bulgular içeriyor. Tablodaki dönemlemeyi reel ücret hareketlerinin yönünde veya eğiliminde belirgin değişmelerin gözlemlendiği zaman aralıklarını dikkate alarak yaptık. Göreceği gibi 1963-66'dan bu yana reel ücretlerin artış eğilimi gösterdiği 1967-70 ve 1975-77 alt dönemlerinde kar oranları düşmüş. Aksi yönde ücret hareketlerinin egemen olduğu 1971-74 ve 1978-88 dönemlerinde ise kar oranları artmıştır. Derhal vurgulayalım ki bu bulgular istatistiki kesinlik sağlayacak nitelikte değildir. Örneğin yıllık hareketler olarak araştırıldığında reel ücretlerle kar oranı arasındaki karşıtlık tablo 3'teki kadar açık ve seçik gözlenmemektedir. Tablonun bulgularından hareketle ortaya çıkan ücret kar karşıtlığının genel ve orta dönemli bir eğilim olarak geçerliliğini savunabileceğimizi sanıyoruz. Tablo 3. Özel imalat sanayindeki kar, markup oranları ve reel ücretler. 1963-66. Reel ücretlerde ortalama değişme %4.7. Kar oranı %27.0. 1967-70. Reel ücretlerde ortalama değişme %6.5. Kar oranı %19.4. 1971-74. Reel ücretlerde ortalama değişme %-0.7. Kar oranı 29.0, 1975-77 reel ücretlerde ortalama değişme %15.4, kar oranı %26.5, 1978-88 reel ücretlerde ortalama değişme %-1.1, kar oranı %33.9. Kaynaklar ve notlar. Yıllık değişmeleri ortalaması olarak hesaplanan ücret verileri için tablo 2, 1963-1982 kar oranı verileri için Süleyman Özmucur, milli gelirin 3 aylık dönemler itibariyle tahmini, dolarla ifadesi ve gelir yoluyla hesaplanması, İstanbul 1987, İstanbul Ticaret Odası yayını, tablo 6, Özmucur'un fiyat maliyet oranı bulguları, kar oranına dönüştürülmüş, 1983 ve sonrasına ait rakamlar, tarafımızdan Devlet İstatistik Enstitüsü İmalat Sanayi anket verilerinden hesaplanmıştır. Farklı dönemlerdeki sanayi kar oranlarına ilişkin bulgular üzerinde iki son yorum yapalım. Birincisi, tablo 3'teki bulguların geçerli olması halinde, sanayide maliyet artı kar biçiminde özetlenen fiyatlama ilkesinin geçerliliğini hala savunup savunamayacağımız sorusu ile ilgili. Kar ücret karşıtlığı, farklı bir ifadeyle artan ücretlerin kar oranını düşürmesi üzerindeki nicel bulgular, sanayide tarımsal ürünlerdeki gibi esnek fiyatlama davranışının egemen olması anlamına gelmez. Ücret dışı tüm girdiler için istikrarlı, ücret hareketlerine karşı ise kısmen esnek bir kar katsayısının değişen maliyetleri yüklenmesiyle oluşan bir fiyatlama davranışı Türkiye'de sanayide fiyat oluşumunu biçimlendiriyorsa, bunu maliyet artı kar türü fiyatlamanın biraz yumuşatılmış bir biçim olarak yorumlayabiliriz. İkinci yorum ise bir kez daha dış ticaret rejimi ile koruma rantları arasındaki ilişkiyle ilgilidir. Burjuva dış ticaret kuramı ithalat rejiminde kotaların kaldırılmasıyla başlayan bir serbestleşme, liberalizasyon dönüşümünün özellikle sanayi ürünlerinde korumadan kaynaklanan rantların aşırı kar marjlarının erimesine yol açacağını öngörür. Tablo 3'teki dönemlendirmeyi ithalat rejiminin serbestlik derecesine göre yeniden yapacak olursak, korumacı ithal ikameci 1963-79 yıllarında özel imalat sanayinde kar oranları ortalamasının %26.5, liberal dış ticaret politikalarının egemen olduğu 1980-88 döneminde ise aynı ortalamanın %34.3'e yükseldiğini saptıyoruz. Daha da ilginci, bu sonuncu dönemde ithalatta serbestleşmenin 1984'ten itibaren ivme kazandığı dikkate alınarak 1984-88 yılları için ayrı bir hesaplama yapacak olursak, bu sonuncu alt dönemde kar oranlarının ortalama olarak %35.6 gibi rekor bir düzeye yükseldiğini gözleyeceğiz. Kısacası bu son çeyrek yüzyılın verileri dış ticarette serbestliğe gidildikçe sanayinin kar marjlarının göreli olarak yükseldiğini gösteriyor. Buradaki paradoks kanımızca verilerle veya hesaplama yöntemleriyle ilgili değil, doğrudan doğruya neoklasik kuramın yetersizliğinden kaynaklanıyor. Kar oranı bir temel bölüşüm göstergesidir ve bu nedenle dış ticaret rejimlerine veya üretim fonksiyonunun yapısına değil, sınıf çatışmalarına ve dengelerine bağlı olarak belirlenir. Marksist ve klasik politik iktisadın temel önermelerinden biri olan bölüşümün otonomluğu, yani gelir dağılımının sınıfların birbirlerine ve devlete karşı göreli güçleri tarafından belirlendiği savı kabul edilirse, görünüşteki paradoks giderilecektir. 1980'li liberal yıllar, devlet politikaları aracılığıyla sınıf dengelerinin emek aleyhine, sermaye lehine döndüğü ve bu nedenle sermaye için yüksek karlı olan yıllardır. Dikkatimizi bu kez de sermayenin dünya çapında birikiminin gerekleri açısından Türkiye'nin konumuna çevirelim. 1980'li yıllarda Türkiye burjuvazisi, Türkiye'yi düşük ücretli bir ekonomiye dönüştürerek dünya kapitalist sistemiyle bu konumda bütünleşmeye dönük bir strateji izledi.
Ayrım sonu.